Ayrım 8, sayfa 125. İnanç psikolojisi. İnsan irade sahibi bir varlıktır. İnanç en genel anlamıyla bir kabul anlamı taşır. İnançsızlık ise res anlamına gelir. İnanç ve inançsızlık irade bir karar sonucu oluşur. Çünkü irade kullanımı, kabul veya ret ile mümkündür. Ancak insan için tercih yapmak çoğu kere kolay değildir. Bu süreçte yaşanan çatışmalar insanı zor durumda bırakır. Bundan dolayıdır ki inancı inançsızlığa tercih etmek sancılı bir süreçtir. Dini inanç konusunda çatışma yaşamamak genellikle çoğu insanın dini inancı farkında olmadan kültürel tevarüs yoluyla ulaşması ve daha sonra inancını sorgulamaya kapatmasının sonucudur. Herhangi bir konuda mevcut alternatiflerden birini tercih etmek, aynı zamanda onun doğru olduğuna yönelik bir inancı meydana getirir. İnanç oluştuktan sonra birey belirsizlikten kurtulur. Çünkü inanç ona davranışın üstüne oturtacağı bir referans çerçevesi sunar. Bilinçli yapılan bu tercihte aslında iki inanç ortaya çıkar. Bunlardan birincisi tercih edilen doğru, ikincisi ise terk edilen yanlış olduğuna yönelik inançtır. Bu durumda inanmak ile inanmamak işlev bakımından aynı değere sahiptir. Çünkü tercih ettiğinin doğruluğuna inanan birey, inancının gereğini davranışa dönüştürürken, diğer seçeneğin yanlış olması ondan uzaklaşmasına neden olmaktadır. Bu açıdan bakıldığında her türlü aksiyonun arkasında bir inanç varken, insan için inançsızlık, iradesizlik ve aksiyonsuzluk anlamına gelir. Bu durumda bireysel ve sosyal gelişim için şart olduğu kadar, insan içinde bir ihtiyaç ve arzu olarak karşımıza çıkar. İnançlar aynı zamanda bilgi kaynaklarıdır. Bu durum sınamaya elverişli olmayan alanlarda geçerli olduğu gibi sınamaya elverişli olan alanlarda da geçerlidir. Şöyle ki meseleye sınamaya uygun olmayan bir şeyin varlığını veya yokluğunu açısından bakıldığında gerçeğin ne olduğunu bilmek imkansız olup birey inandığı şeyin doğru olduğunu kabul etmek zorundadır. Örneğin ahiret hayatının varlığı veya yokluğunu tespit edecek zorlayıcı bir kanıt yoktur. İnanma açısından ahiret aynı zamanda bilgi sistemine eklenen yeni bir bilgidir. Çünkü onun için ahiret artık ihtimalli bir durumdan çıkmış ve kesinlik boyutuna ulaşmıştır. Zira inan için inandığı şey şüphelerden arınmış ve kesin bilgi düzeyine yükselmiş durumdadır. Buna göre iman ve kesin bilgi aynı şey olup iman dışındaki bilgiler az veya çok kesinlikten uzaktır. Olaya sınamaya elverişli inançlar açısından bakıldığında durumda fazla bir değişiklik yoktur. Bu alanda bir şeye inanmak için kanıt bulmak gerekir. Olgusal alanda doğruluğu tahkik için elde edilebilecek kanıtların sınırı olmayıp kanıta dayalı olan kesinliğe ulaşma imkanı da yoktur. Bu durumda gözlem ve deney yoluyla üretilen bilgiler kesinlik sağlamadığından onların sağladığı bilgiye ve anlık doğru gözüyle bakılmakta yani o anlık doğru olduklarına inanılmaktadır. Onların gerçeği yansıtmadıkları ortaya çıktığı zaman artık doğru bilginin yenisi olduğuna inanılmaya başlanılır. İman yoluyla elde edilen bilgiler kanıt arama şartını ortadan kaldırdığından kesinlik ifade edip değişime kapalı bir durum arz ederler. Kanıta dayalı olarak edilen bilgiler parantez içinde inançlar kanıtların değişmesiyle değişirler. Bu durumda kesin bilgiye ulaşmak ancak yanılmaz bilgi üretilebilecek parantez içinde Tanrı bir kaynağa iman yoluyla bağlanmak suretiyle gerçekleşebilir. Şöyle ki kanıt açık konularda kesinlik yakalamak için ilgili konuya ilişkin bütün faktörler ve bu faktörler arasındaki ilişkilerin tamamını bilmek gerekir. İnsan için bu durum mümkün olmadığına göre bahsedilen ilişkileri bilebilecek bir kaynaktan yararlanmak en çıkar yoldur. İnsanlar zaman zaman kanıt arama şartını kaldırarak bu özelliklere sahip olmayan bilgi kaynaklarına da yönelirler. Ancak bu şekilde gerçekleşen iman genellikle sahibini istismara açık bir pozisyona sokar. Buna göre iman düzeyine yükseltilmiş inancın geçerli bilgi üretmesi ancak yanılmaz bilgi kaynağına parantez içinde Tanrı dayandırılmasıyla mümkündür. Bu durumda Allah'a inanmak, onun vahiy yoluyla bildirdiği uluhiyet, tabiat, insan, tarih ve gelecek hakkında belirli bilgiye sahip olmanın yanında doğrudan ilhama mazhar olmak suretiyle içgörüye de sahip olmak anlamına gelir. Bireyin bu aşamadan sonraki hayatı İnancı sayesinde öğrendiği bilgi ve içgörüye göre şekillenir. İnanç ve iman. İnanç ve iman kavramları literatürde zaman zaman birbirlerinin yerlerine kullanılır. Ancak bu iki kavram arasında önemli farklılıklar vardır. 1. İnanç daha geneldir, iman ise daha özel bir durum ifade eder. 2. İmanın objesi insanın algı ve kavrayış alanının ötesinde bulunan, duyu ve akıl yoluyla hakkında bilgi edinilmeyen ve onu aşan gerçeklikler içerir. İnsan inançlar ise genellikle sınamaya elverişlidir. Ancak insan sınamaya elverişli inanç olgularında da inancını tahkike kapatarak onu iman düzeyine çıkarabilir. Sınamaya elverişli inançlar olguların onları desteklemesiyle kuvvetlenirken yeterli destek bulamamaları sonucunda zayıflarlar. 3. İnancı obje olabilecek olgular sınırsızdır. Ancak iman düzeyine çıkarılabilecek inançlar sınırlıdır. 4. İnsan ifade ettikleri kesinlik açısından birbirinden farklı birçok inanca sahip olabilir. İman düzeyindeki inançlar ise kesinlik ifade eder. İnanç bir çizgi üzerinde gösterilebilecek olursa, sıfır noktası inançsızlık durumunu gösterirken, 100 noktası kesin inanç, iman. Bu iki nokta arasındaki kalan bölge ise az çok şüpheyle birlikte inanç durumunu gösterir. Kesin inanç noktası, artık şüphe ve tereddütlerin olmadığı, kanıt aramaktan vazgeçildiği bir durumu gösterir. 5. İman, objesine yönelik güçlü duygular içerir. Bu durum ona kapsayıcı ve bütün kişiliği etkileme gücü kazandırır. İnanç ise daha genel ve yüzeysel bir yapıya sahip olup, insana bütünüyle kuşatma gücüne sahip değildir. Örneğin birisinin 7 rakamının uğruna olan inancı sadece şans olaylarında aktif hale gelir. Objesi Allah olan iman ise insanın bütün kişiliğini kuşatacak kadar kapsayıcı ve dinamik özelliklere sahiptir. İnanç ve iman yapısal açıdan da farklıdır. Şöyle ki inanç da bilişsel boyut ağır basarken parantez içinde bu yüzden inanç olguları sınamaya elverişlidir. İmanda duygusal ve iradi boyut daha kuvvetlidir. 7. İmanın duygusal yönünün güçlü olması daha kolay davranış üretmesini sağlar. İnançta ise davranış üretme açısından daha zayıftır. Örneğin birey üzerinde fazla etkisi olmadan veya onu herhangi bir davranışa yöneltmeden Kaf Dağı'nın varlığına veya yarın havanın güneşli olacağına inanabilir. Daha sıcak hatta tutkulu bir bağlılık olan imanın eylem boyutu güçlü olup o aynı zamanda ortaya koyduğu kabul ve teslimiyete uygun davranışları da içerir. 8. Dini inançlar ile objesi dünyası olan diğer inançlar arasında da farklılıklar vardır. Örneğin Allah inancı etrafında kümelenen dini inançlar arasındaki yüksek düzeyde bir uyum ve organizasyon bulunur. Nitekim dinde Allah'a inanmadan ahirete inanmanın bir değeri yoktur. Halbuki geceleyin tırnak kesmenin uğursuzluk getireceğine yönelik inanç ile herhangi bir rakamın uğurlu olduğuna yönelik inanç arasında anlamlı bir ilişki bulma zorunluluğu yoktur. İmanın psikolojik yapısı. İman tek bir unsurdan müteşekkil olmayıp yapısında güçlü duygusal, bilişsel ve iradi unsurlar barındırır. Yöneldiği obje açısından gaybi özelliklere sahip olan imanın kesinlik ifade etmesi ve kapsayıcı olması diğer özellikleridir. İman insanlığı kapsayıcıdır. Çünkü inançsız bir hayat mümkün değildir. İnsanı kapsayıcıdır. Çünkü o insanın hayata bakışı, davranışları, ilgileri, duyguları ve iradesini belirler ve yönlendirir. O doğrudan kişiliği kapsar. Kişilik ise bireyin bütün psikolojik yapısında kendisini gösterir. İman, bilişsel, duygusal, iradi ve davranışsal olmak üzere 4 temel unsura sahiptir. Ancak bütünsel bir yapı olan imanın boyutlarını birbirinden ayırmak mümkün olmadığı gibi onları tek başına düşünmek de doğru değildir. Bazı bireylerde farklı boyutlar daha ön plana çıksa da imanın bir boyutunun diğerinden müstakil bir şekilde gelişmesi mümkün değildir. Bu haliyle iman kendisini oluşturan unsurların herhangi birisine indirgenemeyeceği gibi onların toplamında da fazladır. Zira duygusal ve bilişsel bütün fonksiyonların katkıda bulunduğu psikolojik bir süreç olan iman, bireyin odaklanmış benindeki bütün boyutların birleşmesiyle oluşur. Duygusal unsur. İnsanın duygu ve düşünce olmak üzere iki temel potansiyeli bulunmaktadır. Davranışlar bu iki potansiyelin karşılıklı etkileşimi sonucunda ortaya çıkan ürünlerin İnsanla ilgili hemen her şey bu iki temel potansiyelle az veya çok ilişkilidir. Duygusal unsur imanda bilişsel boyuttan daha baskındır. O, imanın gaybi özelliğinin de etkisiyle daha çok oluşum aşamasında bilişsel unsurun fonksiyonunun askeri düzeye indirir. Nitekim gönüllü boyun eğiş ancak duyguların katılımıyla gerçekleşir. Bilişsel sorgulamalar esnasında imanda oluşturabilecek boşluklarla duygusal unsurlar doldurur. İman tek bir duygudan beslenmez. Ancak güven duygusunun duygusal yelpazede iman ile en yakın ilişkili duygu olduğu konusunda neredeyse ittifak vardır. Zira insanlar güvendiklerine inandıkları gibi inandıklarına da güvenirler. Bireyin inandığı varlığa yönelik hissettiği üst düzey güven duygusu rasyonel olarak anlamakta güçlük çektiği durumlarda imdada yetişerek ortaya çıkan çelişkiler karşısında rahatlama sağlayarak sabır ve sebat duygularını besler. Bununla birlikte duyguların kendi aralarındaki organizasyon imanın oluşup gelişmesi son derece etkilidir. İmanda sevgi, korku, sabır, tevekkül, rıza, minnetkarlık, ümit, hüzün, pişmanlık, suçluluk, şükür, fedakarlık, hayranlık, azamet, acizlik, minnettarlık, sabır, tevekkül gibi duygu yelpazesinin bütün unsurları önemli rollere sahiptir. Allah inancının güvenlik arayışında olan insanı endişe duygusuna uzaklaştırarak ona kapsamlı ve sarsılmaz bir güven vaat etmesi önemli bir dini motivasyondur. İman ile sıkı ilişkisi olan diğer bir duygusu sevgidir. Sevgi güvene zemin hazırlar. İnsan bir taraftan sevdiğine güvenirken diğer taraftan güvendiğiyle daha rahat ilişki kurabilir. Kur'an müminlerin vasıflarını anlatırken onları en çok Allah'ı sevenler şeklinde nitelendirmiştir. Hazreti Muhammed de imanı tarif ederken kelime-i şehadetten sonra Allah ve Resulü'nün mümine bu iki dışındaki her şeyden daha sevimli olmasını ön plan çıkarmıştır. Allah'a bağlılık ve teslimiyeti sürekli hale getiren sevgiyle motive olan imandır. Bireyin kendi isteklerinden vazgeçerek kendini Allah'a teslim etmesi, sevgi ve fedakarlığa dayalı güçsel ve bir yönelişin sonucunda gerçekleşir. Önemli bir dini motivasyon olan korku duygusu ise sevgiden farklıdır. Bizzat Allah tarafından inananları istenilen şekilde hareket etme konusunda güdüleyici bir faktör olarak kullanılan korku motivasyonun objesi Allah değil cezadır. Bu durumda istenilen şekilde davranmayan birey kendisini cezalandıracak olan figürden değil yaptığı kötü davranışların karşılığından korkar. Korku duygusu nispeten daha alt düzeydeki inanç biçimlerinde etkilidir. Sevgi ise daha çok olgun inanç düzeyine ulaştığı zaman devreye girer. Daha çok olumsuz davranışlardan ötürü hissedilen korku duygusu, inancın olgunlaşmasına paralel olarak sevgiliye layık olamama endişesine dönüşerek boyut değiştirir. Bu duygunun Allah'ın azameti karşısında hissedilen acizlik ile farkındalık düzeyini yükseltmesiyle kendiliğinden oluşan saygı hissinin üretmiş olduğu şaşkınlıkla da yakın ilişkisi vardır. Oluşumunda hangi duygu daha aktif olursa olsun, iman, insanın kendisiyle giriştiği iç mücadelede inanılan varlığın iradesi yönünde bir sonuca ulaşmasıyla tam bir yapı kazanır. İmanda oluşturabilecek en yüksek nokta olan Allah aşkı, sevgi duygusunun imanın duygu boyutundaki diğer bütün duyguların üstesine çıkıp sadece diğer duyguları değil benlik bütünlüğünü etkisi altına almasıyla oluşur. Bu düzeye oluşan birey Allah iradesine en üst düzeyde teslim olarak bireysel iradesini onun iradesiyle birleştirir. Bu aşama belki artık herhangi bir motivasyona ihtiyaç kalmadığı veya bütün motivasyonun görevin layıkıyla yerine getirdiği aşama olarak nitelendirilebilir. Duyguların imanı etkilemesi, bireyin özden duygusal yapısı ve bunun yapı içerisinde duyguların kendi aralarındaki organizasyonuna bağlıdır. Duygusal boyut, imanın sadece oluşumunda değil, gelişiminde de son derece önemlidir. Çünkü iman hayatının motivasyonunu büyük ölçüde duygularıyla sağlamakta ve dini hayatı devam ettirmek için ihtiyaç duyulan psikolojik enerji bu kaynaktan temin edilmektedir. Hatta bilişsel etkinlikler sonucu oluşan motivasyonlar da genellikle insandaki duygu gücünü harekete geçirerek işlev görür. Son derece karmaşık bir yapıya sahip olsa da bilişsel boyutun yeknesaklığı yanında duygusal hayattaki çeşitlilik üst düzeydedir. Durumun böyle olması, dini gelişim de dahil olmak üzere insanlığın gelişimin ne ölçüde yüksek düzeyde bir psikolojik enerjiye ihtiyaç duyduğunu göstermesi açısından ilginçtir. Zira bilmekle yapmak aynı anlama gelmediği gibi, yapmak için aynı zamanda yapmayı istemek yani motive olmak gerekmektedir. Bilişsel unsur. İmanın zihinsel unsur olarak da ifade edilebilecek olan bu boyut, insanın iki temel potansiyelinden düşünce gücüne tekabül eder. İnsanın kendilik algısına dahil olmak üzere dünya hakkındaki tasavvurları, yetiştiği ve hali hazırda içinde yaşadığı fiziksel ve sosyal ortam, fizyolojik yapısı ve o anki güdülenmişlik düzeyi, istek, amaç ve hedefleri, geçmişteki tecrübeleri, zihinsel yapısının mahiyetini oluşturur. Duyumlara dayanan algı, muhakeme etme, anlama, kavrama, hafızada saklama, gerektiği zaman çağırma, bilgi üretme, hazır bilgiden yararlanma gibi bir dizi süreci bünyesinde bulunduran bilişsel yapı, imanın zihinsel boyutunun muhatabıdır. Dini, imana nesne olan şeyin sınamaya elverişli olmayan bir üst alana ait olması, bireyin iman ettiği hususlarda deneysel bilgi üretme imkanını ortadan kaldırır. Bu durumda bilişsel yapı, Allah'tan gelenlerin algılanması, muhakeme edilmesi, anlaşılması, hafızada saklanması ve gerektiği zaman kullanılmasına yönelik çalışır. Bireyin imanla ilgili bilişsel bir faaliyette bulunabilmesi için öncelikle bilişsel yeteneklerinin belli bir düzeyde gelişmiş olması gerekir. Bundan dolayıdır ki akıl bali olmayan çocuklar ve aklı melekeleri, parantez içinde bilişsel gücü, vasatın altına kalanlar düzeyli bir dini ilişki yaşayamazlar. Zira iman, basit bilişsel bir olgu olmayıp yüksek düzeyde bir farkındalık gerektirir. Bu farkındalık, bireyin hem kendisi hem yaşadığı çevre hem de karşısındaki ile ilgili olarak vasatın üstüne çıkmak zorundadır. Bunun için inanan birey hiçbir şekilde pasif, etrafın olup bitenlerden habersiz, kendini hayatın akışına bırakan birisi değildir. Zira iman, duru ve açık bir bilinci gerektirir. Bu durum aynı zamanda bireyin kendi davranışlarının sorumluluğunu alabilecek kadar bir farkındalık düzeyine sahip olması anlamına gelir. Bunun aksi, din dilinde gaflet terimiyle ifade edilir. Gaflet, uzun soluklu ve geniş bir zaman aralığına yayılan, Allah-insan ilişkisinde inanan bireyin kısa aralıklarla farkındalık düzeyini kaybetmesi olarak tanımlanabilir. Ancak gafletin uzun zaman aralıklarına yayılması, kurulan bu ilişkinin temelde yer alması ve yok oluşa gidişinin en önemli nedenidir. Çünkü dindarlık büyük ölçüde bir bilinç olgusu olup dinlerde tavsiye edilen bütün davranışlar inanan bireyin bilincinde Allah'ın canlı tutulmasına matuftur. İmanın başlangıç aşamasına dönülecek olursa bireyin imana yönelik bilişsel bir faaliyette bulunabilmesi için öncelikle neye inanacağı konusunda bilgi sahibi olması gerekir. Bu ihtiyaç vahye dayalı bir değişime açık olmayan bilgilerle karşılanır. İman vasıtasıyla ulaşılan bu bilgi normatif olmayıp sahibi için bir değer ifade eder. Buna göre inanan inandığının aynı zamanda iyi, doğru ve güzel bir şey olduğunu kabul eder. Zira mümin olmak için herhangi bir dinin iman esaslarını bilmek yeterli olmayıp onlara pozitif yönde bir atfetmek gerekir. Bilişsel sistemler arasındaki bütünlük, bireyde yerleşip bütünleşen kendi aralarında mantık bağlarıyla örülü bir fikirler ve entelektüel eğilimler bütün olarak tanımlanan zihniyeti oluşturur. İnsanın sahip olduğu bu kognitif dünya ve zihniyet, onun dünya algısı ve bilgi işleme süreçlerini de etkileyerek, değişime yönelik bir direnç oluşturur. Böylece sistem, dış dünyayı belli bir seçicilikle, parantez içinde seçici algı, algıya dönüştürdüğünden, mevcut yapıya ters düşen uyaranlardan çekilerek, kognitif yapının sabitliğini koruyacak şekilde organize olma eğilimi gösterir. Zaman zaman seçici algının üstüne çıkarak, yeğenlikte ortaya çıkan duygusal uyaranlar karşısında yeniden organize olmak durumunda kalan kognitif yapı, çoğu kere kökten bir değişiklik yerine kendisiyle uyuşmazlık gösteren girdiği uyum sağlayacak şekilde asimile ederek sisteme dahil eder. Köklü inançları değiştirmenin imkansız derecede zor olması bundan dolayıdır. Zira ondan kendini koruma, reflekslerini harekete geçirerek rasyonel akıl dahil bütün güçlere bu duruma hizmet etmeye zorlar. Bu durumda imanın kognitif boyutunda bulunan rasyonellik, objektif kriterlere göre çalışmaktan çok onu koruyan ve destekleyen işlevler icra eder. Dışarıdan bakanlar için irrasyonel gibi gelen bazı şeylerin iman sahibi için son derece rasyonel bulunması bundan dolayıdır. Rasyonel boyutun imanı yeterince koruyamaması durumunda duygusal unsurlar ön plana çıkar ve imanı sorguya kapatarak koruma işlemini devam eder. İradi unsur. İrade, bir şeyi yapıp yapmamaya karar verme gücü olarak tanımlanır. İrade gücü sadece mevcut alternatiflerden birini seçmede değil, aynı zamanda bireyin kendi kişiliğini inşa etmede de önemli faktörlerden biridir. Bu güç sayesinde insan, varlıklar aleminde kendini inşa edebilen yegane varlık olmaktadır. İnsanın davranışlarını kendine izafe etmesi ve bazı davranışlardan ötürü pişmanlık duyması da psikolojik olarak kendini hür hissetmesinin kanıtlarından biridir. Bu durumda insan, içinde yaşadığı koşullardan özgür olmasa da şartlar karşısında vereceği tepkilerde önemli tercih hürriyetine sahiptir. İmanın iradi unsuru, bireyin hiçbir baskı altında kalmadan gönüllü olarak bu yönelime girmesi anlamına gelir. Bilişsel gün ortaya koyduğu hedefe doğru gitme hareketi olarak da tanımlanan irade, dini gelişimde bireyin inandığı varlığa doğru gitmesi ve kendisini ona bırakma bilincine ulaşması olarak anlaşılabilir. İnanma eylemindeki hürriyet, aslında iman objesinin bireyi kendi inanmaya mecbur bırakmaması ile gerçekleşir. Buna göre imanın gaybi özelliği aynı zamanda insan iradesinin teminatıdır. Kur'an bu durumu, dileyen iman, dileyen inkar etsin şeklinde ifade eder. Bu durumda imanda esas olan gönüllülüktür. İnanan insan ancak gönüllü bir teslimiyet sonucunda hayatının inançları doğrultusunda yön verme inisiyatifi gösterebilir. Davranış unsuru. Sadece kalpte yaşanan bir olgu olmayan iman, bireyin inancını sözleriyle ifade etmesinden çok onu davranışlarıyla göstermesini de içerir. İman kavramı Kur'an'da hemen hiçbir yerde tek başına kullanılmayıp sürekli olarak pozitif davranışlar, parantez içinde ameli salih, birlikte kullanılmıştır. Bu durum bir taraftan davranışın imanın doğal sonucu olduğunu ortaya koyarken, diğer taraftan imanın ancak pozitif davranışla birlikte kendini koruyabileceğini ima eder. Gönlü bir teslimiyet olan iman, sorumluluk duygusunu güçlendirerek kendini yeniden doğurup tazeliğini koruyacak eylem ve davranışlar, parantez içinde ibadet ve seküler davranışlar üretir. İman objesi, inananların tamamında standart bir etki yaratmadığı için ona bağlı davranışların çeşitli nitelik ve değeri bireyden bireye değişir. Burada değişmeyen tek şey, imanda şekli belirlenmemiş de olsa davranışın varlığıdır. Zira imanı kişilik gibi bireyin bütünlüğünü ilgilendiren külli psikolojik bir hal olarak tanımlamak zorunlu olarak da onda insanın bütünlüğünde bulunan davranış unsurunun da bulunduğunu kabul etmek anlamına gelir. Öngördüğü bazı davranışların ortaya çıkmaması inancın imana dönüşmesine engeller. İnancın muktezasına uygun bütün davranışlardan soyutlanması durumunda ise geride kalanı inanç olarak nitelendirmek mümkün değildir. Ancak inancına uygun hiçbir davranış sergilenmeyen birinin bu durumdan pişmanlık duyması bile inancın varlığını işaret eden bir tepki olarak değerlendirilebilir. Bu durumda imandan bahsedilmek var olan kesin bir kabul edişe davranışlarına katılmasını zorunlu kılar. İnanç-davranış ilişkisi. İmanın inançtan ayrıldığı temel noktalardan biri ise onun insani daha derinden kavraması ve daha yüksek düzeyde davranış üretme potansiyelidir. İnanç, davranış ve tutumlardan gerçek bir farklılık meydana getirdiği ölçüde imana dönüşür. Genelde her türlü inanç, özelde ise dini iman ile davranış arasında döngüsel bir ilişki bulunur. İnançtan kaynaklanan ve onunla tutarlı bir eylemler bir kez ortaya çıktıktan sonra onu güçlendirmeye başlar. Şöyle ki ne kadar zayıf olsa olsun, İnancın davranış üretecek güce ulaşmasıyla birlikte ortaya çıkan eylem, geri dönerek kendisini üreten inancı daha kuvvetli hale getirir. Eskisinden daha kuvvetli hale gelen inanç ise daha güçlü bir şekilde davranış üretme potansiyeline kavuşur. Döngüsel olarak devam eden bu süreç, her defasında inancı biraz daha güçlendirerek imanına doğru yol almasına yardım eder. Zira iman sadece farklılık ve kendine özgü psikolojik bir fonksiyon değildir. Aynı zamanda bir dereceye kadar inanç ve davranış arasındaki gerilimin sonucu olan zihnin, inançlarıyla bedeninin hareketleriyle arasında konuşma çeşididir. İman duygusal coşkunlukla desteklenmiş ve zihinsel kabul onaylanmış oluşumlardan kaynaklanan bir eylemdir. Vergut, iman ifade edildiği davranışlar vasıtasıyla hayatta kalan bir eğilim olduğunu, kendini ifade edici eylemler vasıtasıyla yeniden canlandırılmadığını, takdirde öleceğini belirtmiştir. Davranışlar imanın sonucu gibi gözükse de onlar aynı zamanda imanın unsurlarından biridir. Zira imanın ürünü olan davranışlar geri dönerek kendisini üreten imanın diğer unsurlarını besler ve onu eskisinden daha güçlü hale getirir. Ancak davranışın bu şekilde bir fonksiyon üretmesi farkındalık düzeyi yüksek bir inanç tarafından tetiklenmesine bağlıdır. Bu durumun dini din dilindeki karşılığı ise niyettir. İbadeti adetten ayıran temel faktör olan niyet ise davranışın başında Allah şuurunun aktif hale gelmesidir. İnanç düzeyleri ve inancın imana dönüşmesi. İman, bir defaya mahsus olarak olmuş bitmiş bir olgu değildir. Canlı bir organizma olan insanda vücuda gelen iman da canlı ve dinamik bir yapıya sahiptir. İnsan da ortaya çıkar, onunla beraber gelişir, büyür, olgunlaşır ve zayıflar. Esasen insanın uzun vadeli bir özelliği olan imanın oluşum süreci tam olarak bilinememektedir. Şüphelerden kurtulup varlık safhasına çıkan iman, külli bir hal olmasının doğa sonucu olarak insanın temel potansiyelleri olan zihinsel ve duygusal boyutları etkilemekte kalmayıp iradeye de hükmeder. Buna göre iman halinde insan psikolojisini oluşturan bilimlerin hepsi özel şekilde bilinçlenmekte, iman alanının içinde bulunan irade de o alanın rengine bürünerek imana göre şekil almaktadır. İmanın daha kolay davranış üretmesi, bireyi duygusal olarak etkileyerek sıcak ve tutkulu bir bağlılık oluşturmasındandır. Ancak her inanç bu etkiyi yaratamaz. Herhangi bir inancın ruha hakim olarak onda daimi hale gelmesi ve diğer inançları geride bırakarak şahsiyete ve benliğe tek başına hükmetmeye başlaması onu iman seviyesine çıkarır. Clark, inancın basit bir düzeyden başlayıp gittikçe karmaşıklaşıp derinleşen yapısıyla dört düzeyden bahseder. Ona göre inancın üçüncü ve dördüncü aşamasında imandan bahsedilebilir. Sözel düzey. Çocuğun dünyaya gelmesiyle gelişmeye başlar. Harfi harfine inanç da denen bu düzeyde din hakkındaki sözler dine eşittir. İnanç kelimelerinin gücünden kaynaklanan büyüleyici bir güvene bağlanır. Çocuklar yetişkinlerden duydukları dini kelimeleri tekrarladıklarında ödüllendirildikleri zaman şartlı refleks düzeyinde bu öğrenmeler pekişir. Bu düzeydeki inanç çocukluk dönemine özgü olmayıp gençlik ve yetişkinlik döneminde de görülebilir. Zira birçok yetişkin için din bir takım inançların sözel ifadesinden öteye geçemez. Sözel düzeydeki inancın çocuk için getirisi onaylanma ve ailenin koruyuculuğunu hissettirmektir. Daha sonra Allah'a yönelen bu inancın temel fonksiyonu güvenlik duygusudur. Bilişsel kavrayış düzeyi. Basit şartlı reflekslerden daha karmaşık yaratıcı süreçleri sahip olan bu düzeyde inançlarla ilgili akıl ve mantık süreçleri devreye girer. Hegel'in tez, antitez ve sentez diye adlandırdığı ya da inanç, şüphe ve yeni inanç gibi düşünce süreçleri bu düzeyle ilgilidir. Allah'ın varlığının kanıtları diye adlandırılan deliller de bu kategoriye aittir. Davranış düzeyi. Bu düzeyde davranışlar sözlerden daha çok açık bir şekilde gerçek inançların göstergesi olarak yorumlanabilir. Ancak onlar sözler düzeydeki inançlar gibi alışkanlık veya şartlanma içerisinde icra edilebiliyor olabilir. Benzer bir şekilde davranışlar güçlü bir dini inancın pozitif tezahürleri yerine suçluluk psikolojisini yatıştırmak amacıyla üretilen telafi mekanizmasının sonucunda da gerçekleşebilir. Kapsamlı uyum düzeyi. İnancın bu düzeyine diliyle ikrar edilen imanın tam olarak kalbi inmesi sonucunda davranışların tümünü etkisi altına almasıyla ulaşılabilir. İnancın bu işlevi yerine getirmesi için bireyin diğer konulardaki bütün inançlarını da organize ederek yeniden biçimlendirmesi gerekir. Bu şekilde daha kolay davranışa dönüşme gücüne kavuşan iman, aynı zamanda bireyin kişiliğini bütünleştirici bir etki yaratır. Dıştan gelen sarsıntı ve krizler de inancı imana dönüştürebilir. İnsanlar krizlere önceden öngörülmez yollarda tepki gösterir. Birçok insan felaketler karşısında sadece ayakta kalmayı başarabilirken, diğer bazıları onların manevi gelişimleri için bir fırsata dönüşebilir. İman ve şüphe. Dini şüphe apaçıklık ve kesinlik arzusunun önceki inançla ya da sebepleri karşılıklı olan iki inancın birbiriyle çatışması sonucunda ortaya çıkan kararsızlık, sahip olmayan bir ruh halidir. İnsan hemen her alanda yaşadığı şüphe ve tereddütler din alanında geçerlidir. Şüpheler imanın kendisiyle geliştiği sürecin bir parçasıdır. İmanın dinamizmi aslında biraz da şüphelerden kaynaklanır. Şüphenin yarattığı gerilim ve huzursuzluk bireyi tereddütlerini çözümlemeye zorlar. Bu durumun doğal sonucu ise daha rafine bir iman veya daha kararlı bir inançsızlıktır. Olgun inanç verimli düşünmeye karakterize eden dalga şüpheler ve tasdikler sonucu gelişir. İnancın yaratıcı olması ve kolu oluşmaması gerekir. İnanç ve şüphe arasında gerçekleşen çatışmadan doğan gerilim önemli bir psikolojik enerji üretir. Bu gerilimin büyüklüğü her ne kadar imanı ortaya kaldırma ihtimali taşısa da çatışmanın imanın lehine sonuçlanması onu daha güçlü ve yaratıcı bir hale getirir. Bu durumda şüphelerden arınan iman kendi psikolojik hızı vasıtasıyla adeta kendini yeniden üretmeye başlar. İmanın yaratıcılığına karşı en büyük tehdit ona alışılmış hale gelmesi ve dini davranışların alışkanlığa dönüştürülmesidir. Çünkü yeni ve radikal bir düzenlemeye gerek duymayan sistemde gerilim azalır. Bu durumda bireyde yaratıcılığın heyecan verici kaygısına çok dünyasal tatmin arayışlarına yönelen hoş ve kolay gerilimler aktif hale gelir. Şüphe ile imanın güçleri arasındaki gerilim miktarının korunması imanın yaratıcılığını koruması konusunda işlevseldir. Zira şüpheler bir taraftan imanı tehdit etse de diğer taraftan yaratıcı gücün tetikleyerek onu davranış üretmeye zorlar. Bu şekilde ortaya çıkan davranışlar inancı yeniden doğurarak onu eskisinden daha taze ve güçlü hale getirir. Ancak bu denge sığ bir inanç veya tam bir şüphecilik şekline dönüşme potansiyeli taşır. Bu durumda inancı sorgulamaya kapatıp dar bir çizgiye hapsederek onu korumaya çalışmak ve verimsizlik olduğu gibi bütün bağlardan kopup hiçbir şeye inanmayan serbest düşünürler de sanılanın aksine inananlardan daha yaratıcı değildir. İman gibi şüphenin de yaratıcılık konusunda icraya yönelik kendine özgü fonksiyonları vardır. İmanın fonksiyonu hayata anlam vermektir. Bir bütün olarak bu anlamı sağlama ve insanın faaliyetlerine güç verme konusunda imanın üstünde olan hiçbir değer yönelimi yoktur. Dini inanç dünya tarihinde diğer tüm nedenlerden daha fazla şehit verdirmiştir. İnsanın içinden bazen imanla ters olan şeyler geçirmesine Hazreti Peygamber imanın kemaline şart olarak yorumlamış, şüpheyi imanın zedeleyici değil, besleyici bir faktör olarak değerlendirmiştir. Dini şüphe çeşitleri. Dini hayatın farklı boyutlarıyla ilgili şüphelerin iman üzerindeki etkisi, bireyin niyeti şüphelerin yoğunluğu, onlarla başa çıkma stratejileri ve bu konuda yardım alıp almamasına göre değişir. Bu bağlamda eleştiri ve itiraz niyeti taşımaksızın, dini bilgi ve kavramların gerçekliği ve sebeplerini araştırma ve tatminkar cevaplar bulma arzusunda ortaya çıkan şüpheye arayış şüphesi denir. Dini inancı besleyici diğer bir şüphe sadakat şüphesidir. Kulluk vazifelerini hakkıyla ifade edip edememe kaygısından beslenen bu şüphe inanılan değerle yönelik olmaktan çok imandaki samimiyet ve sadakatten kaynaklanır. Bencillik şüphesi daha çok dış güdümlü dini yönelime sahip bireylerin yaşadığı bir şüphe olup dinden beklenilen yararlara kavuşulamadığı zaman ortaya çıkar. Bilimsel şüphe, dini olguları bilimsel bir perspektiften ele alanların yaşadığı şüphedir. Ancak dinin perspektifinden bilim üretilememeyeceği gibi bilim perspektifinden bakan birisine dindar olması kolay değildir. Dinlerin bilimden farklı bir perspektif kullanmaları şüpheyi tamamen dışladıkları anlamına gelmez. Zira onlar kendi amentülerinin dışında kalan hayat onların sorgulayıcı bir tavırla izlenmesini isteyerek müntesiplerinin farkındalık düzeylerini yükseltmesini amaçlar. Örneğin İslam dini körü körüne bağlanmaya hoş görmezken düşünmeyi ve sorgulamayı şiddetle tavsiye eder.
Bilimsel şüpheye benzemekle birlikte ondan farklı özellikle sahip olan kavramsal şüphede birey, dini norm ve hayat tarzının reddinden çok dini inanç sistemlerinde yer alan bazı müphem, muhlak, akıl ve idrak sınırlarını zorlayan ifadelerin harfi harfine anlaşılmaya çalışılmasından kaynaklanan kararsızlık içerir. Kavramsal şüpheler başta olmak üzere gerek dinin bilgi boyutunda, gerekse yaşanan hayatta ortaya çıkan bazı çelişkili ve anlaşılması zor olguları gündeme taşıyarak din hakkında kararsızlık oluşturmaya çalışan bireylerin yaşadığı şüpheler, inkar şüphe olarak adlandırılır. Genellikle din hakkında vermiş oldukları olumsuz kararda istikrar sağlayamayan bireylerde ortaya çıkan bu durum, daha çok vermiş oldukları karardan kaynaklanan soru işaretlerini gidermeye yöneliktir. İnançsızlık ve din karşıtlığı. İman gibi inkar da aynı psikolojik kaynaktan beslenir. Bir bütün olarak insan tabiatı inançsızlık tohumunu da kendi bünyesine taşır. Dini konularda kesin kanıt olmadığı için hiçbir şey söylenemeyeceğini iddia eden bilinemezci, parantez içinde agnostik tutum her ne kadar nötr gibi görünüyorsa da şüphenin doğasına benzer bir kararsızlık ve tereddüt hali içerir ve dine yönelik olumsuz tutum kategorisine yer alır. İlkesizlik ve kayıtsızlık. Dini inancı sahip olduğu halde gündelik hayata dini kavramlara çok az veya hiç yer vermeyerek hayatı din dışı kavramlarla anlamlandıran, ibadetleri icra düzeyi son derece düşük bireylerde görülen ilgisizlik, sonuçlar itibariyle değerlendirildiğinde inançtan çok inançsızlığa yakındır. Modern insanın dine ayıracak fazla zaman bulamaması ve sürekli olarak onu ertelemesinin doğal sonucu dine yönelik ilgisizlik ve kayıtsızlık tutumlardır. Bu durumda din, hayatın önemli bir kesiminden soyutlanarak sınırlı bir mekan ve zaman diliminde hapsedilmekte ve kalp temizliğine indirgenmektedir. Bu durumun diğer bir dış savrumu ise sadece kutsala ve onu temsil eden sembolleri saygı ve tanrıya inancın dilde kalan kuru telaffuzudur. İnkar ve din karşıtlığı. Dini inkar veya red tutumu bir başka varlığı tanrı yerine koymak veya birden çok tanrıya inanmak şeklinde özetlenebilecek olan şirkten, düşünce sisteminde Allah'a uygun bir yer bulamamak şeklinde tanımlanabilecek olan ateizme kadar uzanan bir çizgiden farklı şekillerde kendini gösterir. Genellikle acı veren veya ruhsal olarak yoksullaştırılmış bir çevreden üstesinden gelinemeyen zorluklar içinde kalan bireyler, inanç problemleri yaşar ve ciddi psikolojik engellerle reddedici bir tutum geliştirir. Bazıları inanç konusunda diğer insanlardan çok daha ciddi psikolojik engellere sahipken, bazı ise psikolojik zorluklar yaşamaksızın Tanrı'yı reddedici bir tutum içine girerler. Bu kapsamda yakın çevrenin dine uzak bir hayat yaşaması ve din hakkındaki olumsuz telkinler son derece önemlidir. Din hakkında oluşturulan olumsuz konjüktürler, yapı ve dinin çağ dışı bir olgu olarak sunulması, dinarların çağdaşlıkla itham edilmesi gibi faktörler dine yönelik şüpheleri kuvvetlendirir. Din adam ve dindarların birçok umutsuz davranışları, yaşanan bazı hayal kırıklıklarının Allah'ın sorumlu tutulması, dinin hayata getirdiği sınırlandırılmalar, dünyadaki acı, zulüm ve kötülüklerin güçlü, adil ve merhametli Tanrı figürüyle uzlaştırılmaması, dinden beklenen faydanın sağlanamaması, suçluluk psikolojisi sonucu içinde düşünen ümitsizlik gibi faktörler, insanların dini tutumlarının negatifleşmesine neden olan belli başlı faktörler arasındadır. Din ve Tanrı'yı res ve inkarı besleyen birçok sosyal faktör olsa da, iman ve inkar tamamen bireysel bir tercihtir. Din hakkında pozitif tutum sahibi olanların temel amacı şuursal düzeyde Allah'a daha yakın olarak inancın etkisinde bütün hayatını yansıtmak iken, bu konudan olumsuz tutum sahipleri ise dini değerlerin bireysel hayatlarını etkilemesine izin vermek istemezler. Din hakkındaki olumsuz tutumlar zaman zaman dini değerlerin bireysel hayata karışma ihtimaline karşın bir takım savunucu tepkiler ve düşmanca eğilimleri ve beraberine getirerek bireyin din karşıtlığı gibi daha kısa tutumlara götürebilir. Son olarak dini ve Tanrı'nın varlığının aleyhinde ileri sürülen fikir ve geliştirilen teorilerin sağlam temellere dayanmadığı belirtmek gerekir. Diğer taraftan inançsızlık ve din karşıtlığını savunan teorilerin büyük çoğunluğunun kendilerini dinlere göre konumlandırmaları dikkat çekicidir. Ayrıca insan psikolojisine yönelik tek boyutlu indirgemeci ve tümüyle rasyonel bir yaklaşımın hakikatini yorumlanmaması konusunda yeterli olamayacağı unutulmamalıdır. Zira reel ve psikolojik olmak üzere iki türlü gerçeklik bulunmaktadır. Hiçbir teolog veya dindar Tanrı'nın reel gerçekliğini ispatlayamayacağı gibi hiçbir ateist onun olmadığını ispatlayabilecek durumda değildir. Ayrım sonu.
Sayfa 142.